Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. Ve mâ edrâke mel-Kâri'a. Yevme yekûnun nâsu وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 7 Hazar 1404, Hicri Kamer'i 7 Cemadül Sani 1447, Miladi 28 Kasım 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla İran'ın Keşfet Podcast'ı İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, Vidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İmam Hamenei, İran milleti şüphesiz hem Amerika'yı hem de Siyonist rejimi yenmiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Abu Suralya hükümetinin politik adımı tehlikeli bir gelenek ve İsrail rejiminin etkisiyle tasarlandı. İran'ın etnik ve dini temsilcileri tüm İranlılar ulusal kimlik çatısı altında birleşik ve tek yürektir. İran'ın Cenevre temsilcisi Birleşmiş Milletler teoristleri platform alanı olmamalı. İran-İsrail rejiminin Batı Şeria'daki cinayetlere karşısında küresel sessizlik kabul edilemez. Pakistan, İran ile stratejik ortaklığa hazır olduğunu bildirdi. İran, Birleşmiş Milletler'deki insan hakları çifti standartını eleştirdi. İsrail rejiminin Suriye'ye yeni saldırısı 13 ölü ve onlarca yaralı. Şimdi haberler. İran Devrim İslam Devrim lideri halka hitaben yaptığı televizyon konuşmasında BESİC'in halk seferberliği kuşaklar boyunca güçlü ve sürekli olmasının bir büyük zenginlik, toplumsal hareket ve ulusal gücü artıran etken olduğunu vurguladı. Böyle bir hareketin ulusal zorbalara karşı açıkça direnen İran gibi bir ülke için özellikle gerekli olduğunu belirtti. İmam Hamenei halkların, emperyalistlerin müdahalelerine ve açgözlülüğüne karşı direnmesi gerektiğini hatırlattı. İran'da oluşturulan ve gelişen büyük direniş unsuru bugün dünya genelinde Filistin ve Gazze'ye destek sloganlarında bile görülebiliyor. Hatta Batı ülkelerinde ve Amerika'da dahil. BESİC'in varlığının ve canlılığının ezilen halklara destek ve güç sağladığını belirten lider, direnişin zulmedenlere karşı büyümesini sağladığını söyledi. İmam Hamenei, BESİC'in düşmanın askeri, ekonomik üretim ve teknoloji alanındaki planlarını da etkisiz kılan bir unsur olarak nitelendirdi. 12 günlük savaşta da şehit düşen bilim insanları, roket tasarımcıları, üreticiler ve fırlatıcılar, dedikodu ve kışkırtmalara karşı güçlü bir mantık ve açıklıkla mücadele edenler, savaş sırasında hastaneyi terk etmeyen doktorlar ve hemşireler, uluslararası alanlarda Allah, din, ülke ve millete bağlılıklarını gösteren sporcular, BSC'nin üyesi olsun ya da olmasın, hepsi BSC'nin mensubu olarak değerlendirdi. Lider 12 günlük savaşta da İran milletinin şüphesiz hem Amerika'yı hem de Siyonist rejimi yendiğini söyledi. Onlar geldiler, kötülük yaptılar fakat dayak yediler, hoş gün boş döndüler ve hiçbir hedeflerine de ulaşamadılar. Bu onlar için gerçek bir yenilgiydi. Siyonist rejime 20 yıllık savaş planlarına da değinen İmam Hamine'yi planlanan savaşın da halkı sisteme karşı kışırtmayı hedeflediğini de, ancak planın tersine işlediğini ve hatta sistem karşıtlarından bile ülke ile birlikte hareket ettiğini belirtti. Amerika'nın savaşta büyük kayıplar yaşadığını da vurgulayan lider şunları söyledi. Amerika en gelişmiş saldırı ve savunma silahlarını kullanmasına rağmen halkı kandırma ve yanına çekme hedefine ulaşamadı. Aksine milletin birliği güçlendi ve Amerika başarısız kaldı. Amerika'nın dünya gelirindeki müdahalelere artan izolasyonunun bir diğer nedeni olarak gösterildiği her müdahale savaş, soykırım, yıkım ve göç yaratıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avusturya hükümetinin devrim muhafızları ordusunu etiketleme girişimi kınarken bu adımı tehlikeli ve suç teşkil eden bir yenilik olarak nitelendirdi. Bakanlık söz konusu adamın İsrail rejiminin etkisiyle ve Gazze'deki soykırımdan kamuoyunun dikkatini saptırmak amacıyla tasarlandığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Avusturya hükümetinin bu aşağılayıcı ve haksız girişimi hukuka aykırı, gerekçesiz ve devletin ulusal egemenliğine saygı çerçevesinde uluslararası hukuk normlarını ihlal eden bir hareket olarak nitelendirdi. Bakanlık bazı Avustralyalı politika yapıcıların da İsrail rejiminin kötü niyetli politikalarına uyarak İran hakkında yanlış bilgiler yaymasını da kınarken, Avustralya hükümetinin bu ihlal nedeniyle uluslararası sorumluluğunu da vurguladı. Birleşmiş Milletler Azınlıklar Kurulu'nun da 18. toplantısı kapsamında İran İslam Cumhuriyeti heyeti Birleşmiş Milletler Azınlık Hakları Özel Raportörü ile yaptığı görüşmede ülkelerin kültürel çeşitliliğini koruma gereklerini de vurguladı. İran heyeti, Zertüş toplumu temsilcisi, iki Kürt temsilci, bir Beluç temsilcisi ve bir Sünni toplumu temsilcisinden oluşmakta olup, Cenevre'de düzenlenen 18. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Azınlıklar toplantısına katılmaktadır. Heyet, Birleşmiş Milletler Azınlık Hakları Özel Raportörü Nicolas Loret ile görüşmesinde İran'ın sınır bölgelerindeki ekonomik yaptırımların etkisi, Batı'nın insan hakları konusundaki çifte standardı ve siyasi yaklaşımı kültürel çeşitliliğinin bir ülke için bir değer olarak korunması ve bunun bölücülük, nifak ve güvensizliği dönüştürülmemesi gerektiği konularına da dikkat çekti. İran İslam Şura Meclis Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Azınlıklar Kurulu toplantısında terörist gruplara platform sağlamasına yönelik eleştirilerde bulunarak bu uluslararası kurumun şeffaf ve tarafsız olmasının önemini vurguladı. İran Meclis üyesi Kemal Hüseyinpur, Cenevre'de düzenlenen toplantıda El-Hubeyze grubunun Birleşmiş Milletler Azınlıklar Kurulu'nda yer almasına işaret ederken, bu grubu askeri kanadı olan bir terör örgütü olarak nitelendirdi ve sordu, böyle gruplara neden yalan yayma fırsatı veriliyor? Hüseyinpur, İran aleyhine insan hakları ve azınlıkla ilgili ileri sürülen iddiaların koordine edilmiş ve Birleşmiş Milletler'in tarafsızlık ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Ürdün Nehri'nin Batı Şeria kıyılarında artan şiddet oralarından duyduğu kaygı dile getirirken, İsrail askerlerinin işlediği suçları da özellikle iki Filistinli gencin Ali'nin infazını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai Hamane, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin de Nablus ve Cenin'deki Filistin kamplarına düzenli saldırılarına, Filistinlilere yönelik suikastlara, keyfi tutuklamalara, evlerin ve çiftliklerinde yıkılmasına dikkat çekerek uluslararası toplumu bu vahşi suçlara karşı duyarlı olmaya çağırdı. Sözcü ayrıca insan hakları kuruluşlarından çocuk tutuklamaları ve işkenceler sonucu mahkumların ölümüne dair raporlarına atıfta bulunurken, Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen kapsamlı insan hakları ihlallerine derhal müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü İran ile ortak gaz projeleri ve yerel para birimleriyle ticaret konusuna değinirken, İslamabad'ın Tahran ile terörist stratejik ortakla hazır olduğunu vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tahir Andrabi, haftalık basın toplantısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Larijani'nin iki ülke arasında işbirlik kapasitesine ilişkin son açıklamalarına memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bu tutumun Pakistan liderlerinden İran ile ilişkileri güçlendirme vizyonuna uygun olduğunu ifade etti. İran'dan Birleşmiş Milletler'den Azınlıklar İşleri Toplantısındaki temsilcisi, bazı ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'ni yanlış tanıtması ve yapısal ayrımcılık uygulamasını eleştirdi. Sara Fallahi, İran İslam Cumhuriyeti'nin temsilcisi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Cenevre'de düzenlenen 18. Birleşmiş Milletler Azınlık İşleri Toplantısının İlk gününde yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin azınlık hakları konusundaki kazanımlarını da savundu. Yemen Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir açıklamada Amerika Büyükelçiliği'nin son tutumlarına iç işlere açık müdahale olarak değerlendirdi ve bunun Washington'un Yemen karşıtı casusluk ağlarındaki doğrudan rolünün bir göstergesi olarak değerlendirdi. Yemen Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Büyükelçiliği'nin casuslukla suçlanan kişilerle ilgili verilen hükümlere ilişkin açıklamasını kınarken, bunu ülkenin yargı egemenliği ve bağımsızlığına kabul edilemez bir müdahale olarak nitelendirdi. Bakanlık, Washington'un İsrail ve Suudi Arabistan gibi müttefikleri lehine faaliyet gösteren casusluk ağlarını desteklerken, hassas bilgilerin aktarılmasından ve onlarca Yemenli sivilin de tanıklığından sorumlu olduğunu vurguladı. Suriye kaynakları İsrail rejiminin Şam kırsalına yönelik askeri saldırısını bildirdi. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail askerlerin Beit Cin kasabasına gerçekleştirdiği kara ve topçu saldırı nedeniyle onlarca aile bölge tahliye etmek zorunda kaldı. Raporlara göre çatışmalar sırasında ondan fazla İsrail asker de yaralandı. Suriye Alevi Yüksek İslami Konsey Başkanı ülkenin geçici hükümetine uyarıda bulunurken, Alevi topluluğuna yönelik her türlü saldırıya ağır tepkiyle karşılık verileceğini vurguladı. Suriye Alevi Yüksek İslami Konsey Başkanı Şeyh Gazal Gazal El-Meyaden televizyonuna verdiği demişti, etnik ve dini kimlik temelli bir yönetimi reddettiğini ve federalizm katliamlarının durdurulması ve tutukluların serbest bırakılmasını talep ettiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımızda yorumla devam ediyor. Yorumumuz Zelenski'nin önündeki iki zor seçenek başlığı altında. Amerikan merkezli politika haber sitesi, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın önünde iki zor seçenek bulunduğunu yazdı. Fars Süreden haberine göre Ukrayna barış müzakerelerinden çıkmaza girdi. Avrupa'nın Kiev'e askeri ve mali desteğinin ise yavaşlayıp belirsizleştiği bir dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski kritik ve zorlu bir tercih ile karşı karşıya. Amerikan Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hazırladığı planı kabul etmek veya bugüne kadar gereken kararlılığı göstermemiş müttefiklerin desteğini umut ederek savaşı sürdürmektir. Politico'nun analizinde şu ifadeler yer aldı. Cenevre'de yapılan son görüşmelerin ardından Avrupalı yetkililer bunu iyi bir ilerleme olarak nitelendirse de diplomatik iyimserlik uzun sürmedi. Rusya, Ukrayna ve müttefiklerin görüşleri doğrultusunda revize edilen anlaşma metnini hızla reddetti. Bu durum Kiev'i ciddi bir risk ile karşı karşıya bırakmıştır. Brüksel'in öfkesinin neden olan Amerika'nın 28 maddelik ilk planına geri dönülmesi, bu plan Ukrayna topraklarının bir kısmının Rusya'ya devredilmesine, NATO üyeliğinden vazgeçilmesine ve ülkenin askeri kapasitesinin de ciddi şekilde azaltılmasını öngörüyor. Şimdi Zelenski tercih tarihi bir yol ayrımında ya Trump ve Putin'in hazırladığı teklifi kabul edecek ya da Avrupa'dan yeterli yardımı alacağı günü umut ederek ülkesinin geleceğini riske atacaktır. Yaklaşık 4 yıllık savaşın ardından Avrupalı müttefikler ve ne gerekli askeri desteği sağladı ne de Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya mali destek için kullanılmasında da kararlılığı gösterdi. Avrupa'nın vaatlerini yerine getirmekteki zayıflığı krizi Kiev için daha da derinleştirilmiştir. Rusya'ya ait 140 milyar euroluk dondurulmuş varlığın tazminat kredisi olarak kullanılmasına öngören iddialı plan, Belçika dahil bazı ülkelerin itirazları nedeniyle dağılım noktasına gelmiştir.
İran Radyo Podcast. İran'ı Keşfet Podcast'inde bu kez Fars diyarına yolculuk ediyoruz. Pasargad'dan Sasani kabartmalarına, Şiraz'ın bahçelerinden bahar narinciyesinin kokusuna kadar tarih ve doğa burada iç içe geçmiş durumda. Burası Fars. Eşsiz yapıları, canlı kültürü ve misafirperver insanlarıyla her sokağı bir yolculuğa davet. Fars diyarına yolculuğumuzun ilk bölümünde bu kadim hazinenin kapılarını birlikte aralayacağız. İran'ı Keşfet Podcast'inin sürekli takipçilerine selam ve sevgiler. Her ay gerçekleştirdiğimiz geleneksel seyahatlerimizde bu kez adı, tarihin, görkemi ve kültürün zarafetiyle özdeşleşmiş bir bölgeye gidiyoruz. Fars eyaleti. Bu yeni sezonda İran'ın güneyinden sizleri Fars'ın coğrafyası ve yaşam dünyasıyla tanıştıracağız. Her zaman adı duyulan Şiraz şehriyle, bahçeleriyle, bahar narinciyesiyle ve halkının misafirperverliğiyle, antik anıtlar ve kalıcı yapılarla, kültür, gelenek ve göreneklerden müziğe, yemeklerden el sanatlarına ve çeşitli turizm rotalarına kadar. Bu bölüm şehrin sesiyle ve bahçelerin kokusuyla tarihin ve medeniyetin anlatıları eşliğinde geçmişin ve bugünün Fars'ını canlı bir şekilde gözler önüne seren bir yolculuğun başlangıcıdır. Hazırsanız kulaklarınızı bu yolculuğa hazırlayın. Birlikte Fars topraklarına ilk adımı atalım ve bu diyarın maddi ve manevi hazinelerini adım adım keşfedelim. Ancak bu heyecanlı ve yeni gezimize başlamadan önce sizi iranradio.ir bölü.tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. Kadim Pars diyarı yani Pars'e İran'ın güneyinden Fars körfezi kıyılarına kadar uzanır. Orta Farsça'nın, Pehlevi Farsça'nın doğduğu ve miras kaldığı topraklardır. Büyük Kiros bu bölgede M.Ö. yaklaşık 558 yılında dünyaya geldi ve ardından Pars'ın kuzeyindeki Pasargad'da Ahameniş İmparatorluğu'nun temelini attı. Bugün kalıntıları kalan bu başkent, İran tarihinin en parlak bölümlerinden birinin başlangıcını anlatır. Sasani döneminde ve İslam'ın ilk yüzyıllarında Pars yalnızca bugünkü Fars sınırlarıyla sınırlı değildi. Bu siyasi eyalet oldukça geniş bir alanı kapsıyordu. Bugünkü Fars'tan bu şehre Hormozgan'a, Kohgüliye ve Buyurahmet'ten Yazd'e, hatta Huzestan'daki Behbahan'a kadar. Bu genişlik o dönemin İran coğrafyasında Pars'ın tarihsel ve kültürel ağırlığını gösterir. Büyük Fars destanı Şahname'nin içinde İran kelimesi en az 720, İranlı, İranlılar ise yaklaşık 350 kez geçmektedir. Buna rağmen antik batı dünyasında özellikle Yunan ve Roma'da İran yerine Persis, Pers adı kullanılmıştır. Çünkü bu uygarlıkların İranlılarla ilk tanışıklığı Ahameniş Persleri aracılığıyla olmuştur. Oysa Pars, coğrafi olarak İran'ın sadece bir eyaletiydi ve İslam döneminde de daha çok ülkenin güney bölgesini işaret ediyordu. Pars kelimesi atlı, at sahibi, orman aslanı ve yiğit anlamlarına gelir. Parslar, Aryan kökenli bir halktı ve atlarıyla, sürüleriyle, sıcak ve soğuk iklimli dağlar ile ovalar arasında göç ederlerdi. Parsların İran platosuna ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Milattan önce 9. yüzyıla ait Asur krallarının yazıtlarında ve milattan önce 7. yüzyıla ait Asur krallarının arşiv mektuplarında geçen olaylarda Parsuaş adlı bir bölgeden Elam'a bağlı bir yer olarak söz edilir. Araştırmacılar Parsuaş'ın büyük olasılıkla Pars olduğunu düşünmektedir. Bu da bu halkın izini eski kaynaklarda gösteren bir işarettir. Hakimiyetlerini kuran Ahamenişler kendi topraklarına Pars'a adını verdiler. Bu isim İslam sonrası dönemde Arap yöneticilerin lehçesinde Fars şeklini aldı. Bu ad Ahameniş yazıtlarında Pars'e ve Yunan kaynaklarında Persis olarak kaydedilmiş olup Fars Körfezi adı da bu bölgeden esinlenmiştir. Ahamenişlerin yükselişiyle birlikte Fars imparatorluğun kalbi konumuna geldi. Saraylar ve yönetim merkezleri dönemin ünlü mimar ve sanatçıların bilgisiyle inşa edildi ve İran kültürüyle uygarlığı uluslararası bir saygınlık kazandı. Bu ihtişam Sasani döneminde de sürdü. Erdeşir Babakan iktidara geldikten sonra önce Tizpun'u, ardından Şiraz'ı güç merkezine dönüştürdü. Bu dönemde özellikle Fars bölgesinde mimari ve şehircilikte büyük dönüşümler yaşandı. Günümüzde de o çağdan kalan çok sayıda yapı, ateş tapınağı ve kaya oyması eyaletin dört bir yanında varlığını sürdürmekte ve İran devlet geleneği ile kültürünün sürekliliğini anlatmaktadır. Bu topraklarda ardından Saffariler ve Büvehliler hanedanlarının iktidara geldiğini görüyoruz. İlginçtir ki onlar da Fars eyaletinin gelişmesi için çaba göstermiş, görkemli ve çok sayıda yapı inşa etmişlerdir. Örneğin Büvehlilerin en büyük emiri olan Azad-ı-Devle Deylemi, Hicri 4. yüzyılda yani 1000 yılı aşkın bir süre önce Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde taş ve harç kullanarak zarif Kur'an kapısını yaptırmış ve içine bir Kur'an yerleştirerek yolcuların bereketli olmasını dilemiştir. Hicri 12. asırda Zend Hanedanı'nın iktidara gelmesiyle birlikte Fars eyaleti her yönüyle büyük bir gelişim ve refah dönemine girmiştir. Bu dönemin izlerini taşıyan ve çarşı, cami, hamam ve vekil su deposundan oluşan eşsiz Zendiye kompleksi eyaletin merkezi olan Şiraz'da günümüze kadar ulaşmıştır. Kacarlar döneminde de Fars, İran'ın en gelişmiş ve stratejik bölgelerinden biri sayılmaya devam etmiş. Fars Körfezi ile ülkenin iç kesimleri arasında önemli bir bağlantı noktası olmuştur. Fars eyaleti İran'ın yaklaşık olarak güney merkezinde yani ülkenin coğrafi olarak ne kuzeyinde ne de en güney ucunda enlem ve boylam açısından orta çizgiye yakın bir konumda yer alır. Yüz ölçümü bakımından İran'ın 4. büyük eyaletidir. Deniz seviyesinden yüksekliği eyaletin farklı bölgelerinde değişiklik gösterir. Fars'ın ovaları alüvyon birikintilerinden oluşmuştur. Bu ovalar coğrafi konumlarına göre iki ana bölgeye ayrılabilir. Orta ve batı kesimler ile güneydoğu ve doğu kesimler. Orta bölümde yer alan ovalar tarıma elverişlidir ve ağırlıklı olarak bu amaçla kullanılırken güneydoğu kesimlerinde daha çok çöl ve kurak alanlar görülür. Fars eyaletinde çok sayıda göl bulunmaktadır ve bu göller iki gruba ayrılır, tuzlu ve tatlı su gölleri. Tuzlu su gölleri arasında Maharlu, Bahdegan, Teşk ve Hiram sayılabilirken, tatlı su kaynakları arasında Perişan, Erjen, Sazlı, Beremşur, Kefter, Haftberm ve Durudzan Barajı Gölü yer alır. Eyaletteki tuzlu göllerin toplam yüzeyi yaklaşık 145 bin hektar. Tatlı su göllerin alanı ise 30 bin hektara yakındır. Fars'ın önemli akarsuları arasında Şadkam, Fehlian, Firuzabad, Şeşpir, Pirab, Simkan, Cehrum'un Şur Çayı, Lar'ın Şur Çayı ve Mond Nehri bulunmaktadır. Eyaletin iklimi bölgelere göre dağlık, ılıman ve sıcak olmak üzere 3 tipe ayrılır. Yüz ölçümünün yaklaşık %70'i dağlık alanlardan oluşur. Fars'taki dağların büyük kısmı kalsiyum karbonat içeren kireç taşı yapısındadır. Bu taşlardaki çatlak ve kırıklar yeraltı su kaynaklarının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Fars eyaletinin bitki örtüsü seyrek ormanlarla birlikte şifalı ve endüstriyel bitkilerin bir karışımını sunar. Ağaç türleri arasında menengiç, atlas sakızı ve meşe öne çıkarken şifalı ve sanayi yönelik bitkiler arasında en belirgin olanlar arasında meyan kökü, engerekotu, kitre ve astragalus yer alır. Belirtmek gerekir ki İran'da çok sayıda koruma bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgeler doğal kaynak alanlarının korunması, bitki örtüsünün muhafazası, hayvan türlerinin çoğaltılması ve yeniden canlandırılması amacıyla yerel toplumların hakları ve kullanım olanakları gözetilerek oluşturulmuştur. Fars eyaleti de İran'daki koruma alanlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Şiraz kenti yakınlarında yer alan Bamu Milli Parkı bunlardan biridir. Bu bölge bitki örtüsü açısından son derece zengin ve önemlidir ve şimdiye kadar 280'i aşkın bitki türü burada tanımlanmış ve örneklenmiştir. Fars eyaletinin hayvan türleri ise iki grupta ele alınabilir. İlki kara ortamında yaşayanlardır. Bu grupta kahverengi ayı, leopar, yaban domuzu, geyik, koç, yaban kedisi, sincap, İran yaban eşeği, ceylan, sırtlan ve kurt gibi türler öne çıkar. İkinci grup ise su ortamında yaşayan hayvanlardır. Bu grupta ördek türleri, pelikan, turna, kaz, keklik, flamingo, ağaç kakan ve bayağı kum kekliği türleri yer alır. Fars eyaletinin ekonomik yapısı çeşitli iklim koşulları ve zengin ekosisteminden bağımsız olarak topraktan sanayiye uzanan canlı bir tablo sunar. Tarım ve hayvancılık bu eyaletin ekonomik temelini oluşturur. Buğday, arpa ve mısırdan narenciye, hurma, şeker pancarı, pamuk, patates ve soğana kadar geniş bir ürün yelpazesi vardır. Ayrıca incir ve safran gibi nitelikli ürünler de öne çıkar. Bu ürünlerin birçoğu ülke genelinde ilk sıralarda yer alır. Özellikle estahban ve neyriz inciri üretim ve ihracatta uluslararası bir üne kavuşmuştur. Neyriz narı ise üstün kalitesiyle tanınır. Eyaletin güneyinde yer alan Cehrom, uçsuz bucaksız bahçeleriyle ve İran'ın narenciye üretimindeki önemli payıyla dikkat çeker. Ülke genelindeki limon üretiminin yaklaşık 1/3'ü bu ilçede gerçekleşir ve ürünlerinin bir kısmı Asya, Avrupa ve Fars Körfezi pazarlarına ihraç edilir. Cehrom'un limonu ve limon suyu, şahane hurmasıyla birlikte bu bölgenin damak tadını simgeler. Boşuna İran'ın en büyük bahçe kenti unvanını taşımamaktadır. Sektörel verilere göre Fars eyaleti bazı tarım ürünlerinde ülke genelinde üst sıralarda yer almaktadır. Buğday, mısır, yağlı tohumlar ve domateste birinci, kavun karpuz gibi yazlık ürünler ile yem bitkilerinde ikinci, arpa, pirinç, pamuk, şeker pancarı, patates ve soğanda ise üçüncü sıradadır. Tarım alanındaki bu güçlü konumunun yanı sıra Fars'ta sanayi de hızlı bir ivmeyle gelişmektedir. Otomotiv, petrokimya ve rafineri sektörlerinden, telekomünikasyon ve elektroniğe, çimento ve tekstilden ilaç sanayine, gıda üretimi, süt ürünleri, şeker ve şekerleme, alkolsüz içecekler ve lastik üretimine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu çeşitlilik, verimli topraklara dayanan ve aynı zamanda gelişen sanayi zinciriyle desteklenen çok yönlü bir ekonomik yapının açık bir yansımasıdır. Fars'ın doğası, sakin gölleri, heybetli dağları, geniş ovaları ve göz alıcı şelaleleriyle doğa tutkunları için adeta bir cennettir. Bu çeşitlilik ziyaretçilerini hem heyecan verici hem de huzur dolu bir yolculuğa davet eder. Bir yolculuk ki durgun su birikintilerinden dağların coşkulu yükselişine kadar Fars topraklarının farklı yüzlerini gözler önüne serer. Mahorlu Gölü bu eyaletin en güzel doğal zenginliklerinden ve görülmeye değer noktalarından biridir. Şiraz kenti yakınlarında yer alır. İçindeki tuz ve özel yosunlar nedeniyle oluşan pembe rengiyle ün kazanmış ve her zaman gezginlerin ilgisini çekmiştir. Mahorlu her mevsimde farklı bir yüz sergiler. Durgun sularında gökyüzünün yansımasından tuzlu arazinin pembe beyaz tonlarına kadar. Fotoğrafçılık ve manzara seyri için ideal bir duraktır. Her ziyaret yeni bir kare sunar. Burak Boğazı da Fars doğasının bir başka etkileyici köşesidir. Yüksek kayalıklar, yemyeşil bitki örtüsü ve ince su damarlarıyla bezeli, serin ve dağlık bir geçittir. Bu vadide berrak kaynaklar ve küçük şelaleler akarken ziyaretçilere dinlenme, piknik, yürüyüş ve doğa gezileri için huzurlu bir ortam sunar. Burak Boğazı'nı özel kılan unsurlardan biri duvarlarında yer alan kaya oymaları ve tarihi kitabelerdir. Bu izler bölgenin köklü geçmişi ve kültürel önemini işaret eder. Burada hem eşsiz fotoğraf kareleri yakalamak mümkün hem de kısa ama unutulmaz bir yürüyüşte doğa ile tarihi aynı anda hissetme fırsatı sunulur. Margun Şelalesi Fars eyaletinin en büyük ve en etkileyici şelalelerinden biridir. Sepidan yakınlarında yeşil ve dağlık bir bölgede yer alır. Margun birçok şelaleden farklı olarak kayaların içinden fışkırır ve onlarca su damarı halinde aşağıya süzülür. Suyun doğrudan dağdan çıkışı, yüksekliği ve bol debisiyle göz alıcı bir manzara oluşturur. Biraz daha ileride Şiraz'a çok uzak olmayan Ercan Ovası doğal ve huzur dolu bir alan sunar. Geniş çayırlıklar ve rengarenk çiçekler özellikle ilkbaharda bu bölgeyi doğa tutkunları için bir cennete dönüştürür. Ercan yalnızca güzel bir manzara değildir. Aynı zamanda göçmen kuşlar ve yerel türler için önemli bir yaşam alanıdır. Fars eyaletinin batısında Kazerun civarında yer alan Çoğan Boğazı, doğa ile tarihin iç içe geçtiği bir noktadır. Derin vadiler, yükselen taş duvarlar ve yeşil manzaralar bu bölgeyi uzun yürüyüşler ve dağcılık için ideal bir rota haline getirir. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra Sasani döneminden kalma kaya oymaları ve tarihi kalıntılar doğanın kalbinde kadim bir anlatı yaşatır. Tarih ile doğayı aynı anda hissetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar. Belirtmek gerekir ki Fars sıcak yazlar ve ılıman kışlarla birlikte ilkbaharda en cazip haline ulaşır. Yumuşak havası, yeşil şehirleri ve hoş atmosferiyle özellikle Nevruz ve yılın ikinci ayı olan Ordibehesht yani Mart'ın sonundan Nisan'ın sonuna kadar olan dönemde popüler bir destinasyona dönüşür. İlkbaharın ardından sonbahar Fars eyaletinin en çok ziyaret edilen ikinci mevsimidir. Ağaçların sarı ve turuncu giysileriyle serin hava, ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan iz taşır. Böylece huzurlu ve keyifli bir yolculuk sunar. Ancak Fars'a yalnızca ilkbahar ve sonbaharda gidilebileceği düşünülmemelidir. Kış mevsimini sevenler için de çok sayıda turistik alan mevcuttur. Bu alanlardan biri de Sepidan Kayak Pisti'dir. Kış aylarında bambaşka bir atmosfere bürünür ve bu mevsimde kış tatilini bu eyalette geçiren ziyaretçilerle dolup taşar. Fakat doğanın ötesinde Fars'ın en güçlü kozu, tarihi ve dini cazibe merkezleridir. Bu bölgenin köklü geçmişi ve Güney İran'daki konumu Fars'ı ülkenin en görülmeye değer noktalarından biri haline getirmiştir. Özellikle Şiraz'da farklı tarihi dönemlerin mirası bir mücevher gibi parıldar. Bir sonraki bölümlerde bu tarihi derinliğe doğru yol alacak ve bu diyarın ünlü yapıları ile saygın ziyaretgahlarını anlatacağız. Evet dostlar, böylece Fars eyaletine yaptığımız ilk yolculuğun sonuna geldik. Bu bölümde Parse köklerinden başlayarak ovalar ve göllere, Ahameniş ve Sasani ihtişamına kadar Fars topraklarının yoğun bir panoramasını birlikte izledik. Öyle bir diyar ki sahip olduğu tarihi geçmişi, onun doğası ve bugünkü ekonomisi el ele vermiştir. Yolculuğumuzun devamında Şiraz ve çevresinde bu toprağın ünlü miraslarına uzanacağız. Pasargah'dan Persepolis'e, Nakşirüstem'den dini anıtlara ve ziyaretgahlara kadar. Eğer bu sesli yolculuk sizin için keyifli olduysa, bizi iranradio.ir adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edin ve bir sonraki bölümü kaçırmayın. O bölümde Fars'ın tarih ve kültürüne dair yeni sayfaları birlikte çevireceğiz. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirlere, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde tevhid inancını ve ispatının delillerini İslam dininin en temel ilkesi olarak ele aldıktan sonra şimdi nübüvvet konusu ve peygamberleri gönderme zaruretine sıra geliyor. Ancak bu konuya başlamadan önce başta nübüvvet olmak üzere İslam dininin her bir ilkesi tevhid ve maad ilkeleri ile kopmaz bir bağ bulunduğu belirtilmelidir. Bir başka ifadeyle nübüvvet inancı dünyada tevhidi bakış temeline dayanır. Bu inanç Yüce Allah'ın tüm mahlukları kemal yolunda hidayete erdireceği ve peygamberlerin insanları kemale erdirmek ve onlara yol göstermek için gelmeleri gerekli ve zaruri olduğu temeline dayanır. Tevhide inanmak, varlık aleminin bir tek yaratanı ve bir tek hakimi ve kanunlarını belirleyenin varlığına inanmaktır. varlık aleminin kanunlarını belirleyen yegane Allah, insanı ve tüm istek ve ihtiyaçlarının bilincinde peygamberler göndererek ona nasıl saadetli yaşaması gerektiğini öğretmiştir. İslam dininde nübüvvet ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberlerine ve başka peygamberlerinde Yüce Allah tarafından insanları hidayete erdirmek amacıyla gönderildiğine inanmaktır. Nübüvvet zinciri Hazreti Adem ile başlar ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin nübüvvetiyle son bulur.
İslam düşünürleri nübüvvetin terim olarak tanımı için çeşitli tanımlardan söz etmiştir. Bu tanımların arasında bazı ortak noktalar göze çarpar. Örneğin, enbiyanın tümü insan cinsindedir. Davetlerinin amacı da beşeriyeti hidayete erdirmektir. Davetlerinin muhtevası ise teorik ve pratik bakımdan insanların dünya ahiret saadet yolunu aydınlatan değer ve ilkelere yaygınlaştırmaktan ibarettir. Bu marifin kaynağı ise ilahi vahidir ve vahiy peygamberler tarafından başka insanların müdahalesi olmaksızın alınır. Dolayısıyla peygambere insanları hidayete erdirmek ve pak talimleri ve hakikatleri onlara tebliğ etmek üzere seçilen bir insan olarak tanımlayabiliriz. İlahi peygamberlerin arasında bazıları kitap ve şeriat sahibi ve bazıları ise önceki şeriatı ve ahkamını ve marifini tebliğ etmeyi sürdürmek için seçilmiş ve gönderilmiştir.
Burada bazıları da peygamberlerin esasen neden mebus olduklarını ve beşeri toplumların arasında ortaya çıkışlarının hedefinin ne olduğunu soruyor. Bu konuyu aydınlatmak için bir örnek vermek istiyoruz. Acaba şimdiye kadar bir idare veya kurumun başsız ve yöneticisiz kendi halini bırakıldığı görülmüş müdür? Akil ve düşünceli bir insan hiçbir zaman bir teşkilatın başsız yönetildiğini kabul edemez. Şimdi eğer konuya daha geniş bir açıdan bakacak olursak, beşeri toplumların yönetilmesi için kanunların ve bir önderin gerekli olduğu gerçeği ile karşılaşılırız. Peki şimdi acaba varlık alemini bunca ihtişamı ve azametiyle ve yine eşrefi mahlukat olan insanın hedefsiz ve programsız olduğunu düşünebilir miyiz? Kuşkusuz hiçbir akıllı insan dünyanın hedefsiz yaratıldığı iddiasını kabul etmez. Çünkü bilge ve hakim olan Allah-u Teala hiçbir zaman hiçbir işi beyhude yapmaz. Kuşkusuz yaratılış nizamında ve mahlukları belirlediği şayestelik mertebesini erdirme konusunda hiçbir şeyi esirgemeyen yegane yaratan, insanların yaşamı ve kaderi içinde bir takım tedbirler almıştır. Eğer insanoğlu bu alemde kendi haline bırakılmış olsaydı, bunun anlamı herkesin istediği her işi yapabileceği ve çıkarları icap eden her yolu izleyebileceği olurdu. Ki bu durumda da beşeri toplumun çökerek yok olup gitmesi kaçınılmaz olurdu. Çünkü istek ve çıkar çatışmaları, gerginliklere, bireysel ve sosyal ilişkilerin dağılmasına ve kaos ve kargaşaların çıkmasına yol açardı.
Tahran Radyosu.
Peygamberlere gönderme zaruretiyle ilgili tartışmamızda insanın iradesi ve seçim hakkına değinmeden de edemeyiz. Bilindiği üzere insanın yaratılışının amacı kendi istek ve iradesiyle kemale doğru uzanan yolu izlemesidir. Bir başka ifadeyle insan Yüce Allah'a tapmak ve salih amellerde bulunmakla ilahi feyz ve rahmete kavuşmayı hak eder. Öte yandan gerçek kemal ve saadete ermek insanın kendi iradesiyle yerine getirdiği amellerden başka yoldan mümkün olmadığından bu kez insan bir yol ayrımına gelir ve bir seçim yapmak zorunda kalır. Kuşkusuz bu seçimi doğru yapmak için doğru tanımak gerekir. Bir başka tabirle insan ancak hem hedefine ve hem bu hedefe ulaşma yolunu ve engebelerini tanıdığı takdirde tekamüle eren yolunu bilinçli ve hür seçebilir. O zaman ilahi hikmet insanlara bu tanıma kavuşmak için gerekli araç ve gereci sunmayı gerektirir. Aksi takdirde insanın hali birinin bir başkasını misafirliğe davet etmesi fakat geleceği yolun adresine göstermemesine benzer. Sonuçta bu misafir yolunu şaşırır ve hangi yöne doğru gitmesi gerektiğini anlayamaz. Allah Teala da insanları şaiste amellerle kemal yolunda ilerlemesi için yaratmış ve bu yüzden izlemesi gereken yolu da ona göstermiştir.
Bir başka mesele de şu ki insanın akıl ve his yolu ile elde ettiği bilinen tanımlar onun yaşamının gereksinimlerini karşılamakta önemli rol ifa etmesine karşın tüm bireysel ve sosyal ve maddi manevi saadete ve kemale erme yolunu tanıyabilmesi için yeterli değildir. Bu yüzden ilahi hikmet insanın kemale erme yolunu tanıyabilmesi için akıl ve hislerin ötesinde bir yolun ona verilmesini ve böylece gerçek yolu bulmasına yardımcı olunmasını gerektirir ki bu yolda enbiyaya verilen vahiy yoludur. İnsanlar da enbiyanın aracılığı ile saadet ve kemale ermek için gerekli olan her şeyi peygamberlerden öğrenir.
Eğer tüm bu anlatılanları kısaca özetleyecek olursak, insana muhtar ve irade sahibi bir mahluk olduğu ve kemale ermenin irade amellerle mümkün olduğu söylenebilir. Kuşkusuz irade amelleri yerine getirmek için birkaç şey gerekli ve zaruridir. Örneğin izlenen yolun doğruluğundan emin olmak, yapılacak amelin zemininin hazır olması, insanın seçim gücü gibi. Bu yüzden de Yüce Allah lütuf ve inayetiyle insanlara hem seçim gücü vermiş ve hem doğru yolu nasıl tanıyabilecekleri araç ve gereceği açıklamıştır. Gerçi akıl ve his insanın tanıma araçlarıdır ama buna karşın saadet ve kemale erme yolunu tanıyabilmek için yeterli değildir. O zaman Allah Teala'nın akıl ve hislerden başka insanlara doğru yolu gösterecek ve böylece yaratılışın gayesine gerçekleştirecek bir başka araç da sunması gerekir ki bu da vahiy ve gayb alemiyle irtibattır. Kuşkusuz gayb alemiyle irtibat kurmak ve vahiy mesajını almak için bir takım şartlar ve kabiliyetler gerekir ve herkes bu şartlar ve kabiliyetlere sahip değildir. Bu yüzden bazı seçkin ve vahiy alabilecek derecede şaisi insanlar ilahi mesajı tebliğ etmek ve insanları hidayete erdirmekle görevlendirilir ve bunlar bildiğimiz ilahi peygamberler ve enbiyadır.
Peki şimdi de peygamberlerin ne gibi amaçları güttüklerine bir göz atalım. Kur'an-ı Kerim birçok ayette enbiyanın hedeflerinden söz etmiştir. Enbiyanın en büyük hedeflerinden biri insanları cahillikten ve sapkınlıktan ve karanlıktan kurtarmak, nur ve aydınlığa doğru hidayete erdirmektir. Allah-u Teala bu gerçeği İbrahim suresinin 1. ayetinde şöyle buyuruyor. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
Bu ayette çok önemli bir noktaya işaret ediliyor. Şöyle ki, gerçeği Kur'an-ı Kerim, hidayet ve beşeriyetin kurtuluş kitabıdır. Fakat bundan başka, bu ilahi kitabın talimini ve ahkamını topluma anlatmak ve bu ahkamı uygulamak için de bazı insanlar gereklidir. Bir başka ifadeyle, peygamber gibi bir önder olmalı ki, hakikat yolunu kaybedenlere karanlıklardan saadet nuruna doğru hidayete erdirsin.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Bugün su sebebiyle yaşanan savaş konusunu ele alacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Savaş yaşamın temelini ve esasını hedef alarak felçe uğratan ve yok eden olaydır. Dünya şimdiye kadar sıcak savaş, soğuk savaş, yumuşak savaş, afyon savaşı, gizli savaş ve benzeri birçok savaş türüne şahit olmuştur. Bu savaşların her biri insanlığa telafisi zor hasarlar vermiştir. Eğer çatışmaların yaşanma potansiyeline ve sebebine dikkat edersek, bu savaşların doğal ve ham kaynaklara sota kurmak için yapıldığı anlaşılır. Böylece uzun vadede daha fazla üretim ve tüketimi olan ülkede petrol, altın ve doğal kaynaklar daha hızlı tükenir ve böylece aynı kaynakları tekrar kazanmak için başka ülkelere saldırılar da başlar. Günümüz şartlarında savaşa sebep olan nedenlere bir yenisi daha eklenmiştir ki ona su savaşı deniliyor. Bu savaşın belirtileri dünyanın bazı bölgelerinde göze çarpıyor. Bundan 10 yıl önce uzmanlar dünyanın su krizi dönemine girdiğine dair tehlike çanlarını çalmaya başlayarak 2015 yılına kadar 10 milyonlarca insanın su kriziyle karşı karşıya kalacağını, dünya halkının 3'te 2'sinin sağlıklı içme sudan mahrum kalacağı uyarısında bulundular.
Yapılan uyarılar her geçen gün artan su krizinin gıda maddeleri ve enerji eksikliğini beraberinde getirebileceği yönündedir. Bu yüzden su savaşı uzak bir gelecek için hayali ve bilim kurgu bir senaryo değildir. Bu çok ciddi bir konu olarak halihazırda su krizine doğru ilerleyen bazı ülkelerde yaşandığını ve çeşitli ihtilafların baş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Nitekim son yıllarda Mısır ve Etiyopya arasında askeri savaşın eşiğine kadar ilerleyen gerginlikler yaşandı. Amerika basınından The Christian Science Monitor bir süre önce su savaşı ile ilgili dikkat çeken bir makaleyi yayımladı ve uzmanlardan naklen dünyada nüfus artışı ve kullanılacak sağlıklı suda arzın azalması nedeniyle dünyada gelecek 10 yıllarda su talebinin önemli oranda artacağını duyurdu. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre çeşitli siyasi ve sosyal durumlar ile farklı iklim modelleri uyarınca 2020, 2030 ve 2040 yıllarına kadar 167 ülkede su gerginliklerinin yaşanma ihtimali değerlendirildi. Sonuç itibariyle 2040 yılına kadar 33 ülke en yüksek su gerginliğiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Aynı araştırma sonuçlarına göre en yüksek su krizi düzeyi ülkelerden 14'ü Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunuyor.
Araştırmacılara göre Batı Asya minimum suya sahip bölgedir. Zira yeraltı sularını yoğun şekilde kullanmış deniz suyunu arıtmaktadır ve gelecekte su konusunda büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre önümüzdeki su krizi ve çatışmalar nedeniyle söz konusu ülkelerin tarım sektörü, ekonomi ve toplumları halihazırda yaşanan sorunlardan daha fazlasıyla karşı karşıya kalacaktır. Dünya Kaynakları Enstitüsü araştırmacıları şöyle yazdılar. Dünya çapında su talebi gelecek birkaç on yılda muhtemelen nüfus ve talebin artmasıyla yükselişe geçecektir. Ve bu konu köy bölge sakinlerinden daha fazlasını da kentlere kaydıracaktır. Bu olay toplumun orta kesimlerini gıda ve elektriğe ulaşmada daha çok baskı altına alacaktır. Araştırmacılara göre çeşitli ülkelerde kuraklık veya sulaklık olayına sebep olacak iklim değişikliğinin tüm etkileri hala tamamen kesinleşmemiştir. Fakat mevcut kanıtlara göre Avrupa'nın bir bölümü en kötü kuraklıkla yüzleşecektir. Ayrıca Çin, Hindistan ve Amerika'nın bazı bölgeleri, özellikle bu ülkenin güneybatısı 2020 yılına kadar su ile ilgili gerginliklerle karşı karşıya gelecektir.
Tahran Radyosu.
Dünya Kaynakları Enstitüsü raporuna göre Şili, Namibya ve Botswana gibi bazı ülkeler şimdiden kuraklık nedeniyle yoğun gerginlikler yaşıyorlar. Raporda göze çarpan ilginç konu ise Suriye iç savaşı ve IŞİD'in tutumuna değinmesidir. Uzmanlara göre 2011 yılında Suriye iç savaşının başlıca sebebi su krizi, kuraklık ve su eksikliğiydi. Bu konular ülkedeki huzursuzlukları tetikledi ve ülkeyi iç savaşa sürükledi. Su konusundaki münakaşa genelde küçük boyutlarda ve yerel seviyede başlar. Fakat bu hayat kaynağı gittikçe azalırken küçük sosyal itirazla başlayarak hızla yayılır. Örneğin tekfirci terörist IŞİD'in oluşmasına ve çok uluslu savaşa sebep olan isyan suya itirazdan başladı. Suriye'de gerginlik ve iç savaş birkaç gencin ülkenin güneyinde Dera kentinde sprey ile duvara valinin su paylaşım sistemini eleştiren sloganlar yazarken tutuklanmaları ile başladı. Onların tutuklanması ve gençlerin yanlış tutumları gençlerin ait oldukları kabilelerin sabrını taşırdı.
Amerika ve Siyonist rejimiyle tekfirci prenslerin desteğiyle oluşan IŞİD kendi stratejisinde her konudan ziyade su ve gelecekte su savaşının başlama ihtimali konusunda bilgi sahipti. Bu yüzden IŞİD'in ana üssü sayılan Rakka, Fırat Nehri sayesinde oluşan ve en büyük su rezervi olan Esed Gölü'ne 40 kilometre mesafedeydi. Rakka ekonomisi uzun zamandan beri gölün su rezervi sayesinde pamuk ekonomisine dayanırdı. Esed Gölü 1973 yılında inşa edilen Tabka Barajı sayesinde oluştu. Barajın gölü olan Esed Gölü Suriye'nin en büyük su hazinesidir. Göl sayesinde 2500 mil kare tarlanan sulama ihtiyacı karşılanıyor. Barajla birlikte yapılan hidroelektrik santrali ise 1977'de tamamlanmıştır. Bu şekilde Fırat'ın doğusuna uzanan El Cezire'deki en ücra köylere kadar elektrik ulaştırılmıştır. Tabka Barajı ayrıca Hama, Humus, Halep ve Şam gibi büyük kentlerde de elektrik veriyor. Buna ilaveten IŞİD, Musul'a Dicle Nehri üzerinde olan Irak'ın en büyük barajını kontrol etmek için yoğun bir savaşa girdi. IŞİD'liler ayrıca Fırat üzerinde biri Felluce ve diğeri de Hadise'de inşa edilen iki barajın da kontrolünü ele geçirdiler. Yapılan bazı araştırmalar geçen 50 yılda çeşitli ülkeler arasında su krizi nedeniyle askeri çatışmaya sebep olan en az 37 gerginlik yaşanmıştır. Bunlardan 30'u aşkını ise Siyonist rejimin işgal ettiği topraklara komşu olan ülkelerle yaşanmıştır. Bu çatışmaların çoğu 1950 ve 60'lı yıllarda işgalci rejimiyle Ürdün ve Suriye arasında Yarmuk nehirleri suyu üzerinde yaşandı.
Son 50 yılda ortak su kaynakları üzerinde yaşanan olayların incelenmesi 1831 olayın su üzerinde yaşandığını, bunlardan 1228'inin ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıklar, 507'sinin de gerilme odaklı olaylar üzerinde olduğunu gösteriyor. Suyu çatışmak için değil bir ortaklık aracı gören araştırmacılara rağmen dünya siyaseti insanları farklı görüşlere sahipler. Bu bağlamda Mısır 3. Cumhurbaşkanı Enver Sadat 1979 yılında Mısır'ı savaşa sokacak tek durumun su olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler 6. Genel Sekreteri ve Mısırlı politikacı Boutros Ghali de 1985 yılında uyarıda bulunarak Batı Asya'daki bir sonraki savaşın su üzerine olacağını belirtti. Diğer yandan Dünya Bankası Başkan Yardımcısı İsmail Seraceddin de 1995 yılında çağımızda birçok savaşın petrol üzerinde olduğunu, ilerideki savaşların ise su üzerinde olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler 7. Genel Sekreteri Kofi Annan da 2001 yılında su kaynakları üzerindeki yoğun rekabetin gelecekte savaş ve çatışmalara sebep olacağını tahmin ederken, hemen bir yıl sonra 2002 yılında görüşünü düzelterek suyun uluslararası işbirliklerinin onarılması ve iyileşmesi için etkili bir faktör olduğunu belirterek herkesi su kaynaklarının doğru yönetilmesi için işbirliğine çağırdı. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon da 2009 yılında Darfur krizinin ekolojik kriz nedeniyle ve ilk etapta su kriziyle başlayarak kapsamlı hale geldiğini, uluslararası düzeyde yoğun çatışmalara sebep olduğunu söyledi. Irak eski Başbakanı Nuri Maliki de 2012 yılının başlarında su kaynaklarındaki eksikliğin bir an önce telafi edilmemesi halinde Arap ülkelerinin bu konuda savaşa girme ihtimalinden söz etti.
Bu yüzden su kaynakları milletler ve hükümetler arasında savaşın başlıca sebebi olarak algılanmasa da hükümetler arasındaki savaş ve ihtilafların sebeplerinden biri olabilir. Başka bir ifadeyle su konusunda savaşın yaşanmaması, ortak su kaynakları konusunda görüş çatışmalarının da olmaması anlamında değildir. Diğer yandan bu mesele çağımızda su savaşlarının kesinlikle yaşanacağı anlamında da değildir. Su kaynakları özellikle ortak su kaynakları ülkeler arasında ortak işbirliği veya çatışma nedeni olabilir. Fakat bu konu söz konusu kaynaklarının kullanılma biçimi ve yönetim yapısına bağlıdır.
Ülkeler arasında ortak su kaynaklarını ülkeler arasında kriz ve gerginlik konusuna dönüştüren ise ortak kullanım konusunda uygun yönetim yapısının olmaması ve kaynaklara sulta kurma eğilimidir. Bu yüzden su savaşları iki ihtimalin birleşmesi sonucudur. Yaşanması veya yaşanmaması ise ülkelerin su kaynaklarını ortak kullanma konusunda uygun bir yapının oluşmasındaki tutumuna bağlıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sad suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor: Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor: Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerinde yaş dolu gördüm. Ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur. Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeyi verdiği onca önüme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Thank you.